İki yeşil susamuru, buket uzuner.
Ayrım 8.
Bana sarılmak ister gibi yaklaştı ama tepkimden çekiniyordu. Dokunmak çirkin değildir. Ancak sevdiğine dokunabilir insan. Çok duygulanmıştı. Karanlık sonbahar gecesinde aramızda yalnızca ikimizin görebileceği incecik bir duygu seli olmuştu. Sanırım ben de duygulanmıştım. Ona sarılmak istediğimi sanıyorum. Ama bunun yerine en sert sesimle bu görüşünüze katılmıyorum. Dokunmadan da sevmek olasıdır dediğimi duyarak irkildim. Halbuki bunu demek istemiyordum. Söylediklerimiz düşündüklerimizin zıttı olduğunda konuşan yalnızca yüreğimiz değil midir? Oysa Selen daha ilk karşılaşmamızda yüreğimi görmüştü. Ürkekçe elini uzattı. İyi geceler Nilsu dedi. Yüzüme ıslak bir şey değdi. Uykumu bölmesine izin veremezdim. Elimle itiverdim. Babam Cem'le beni bizim evimize bırakıp kendisi Selen'in evine babamlara dönerken biraz kırgın, biraz alınmış davrandı bize. Öpüşü soğuktu, sarılışı uzaktı. Kardeşim de ben de onu utandıracak ne varsa yapmıştık. Yine de hiçbir şey söylemedi, sitem etmedi ama sessizliğiyle kırgınlığını belirtti. Babam hiçbir zaman bağırmaz, azarlamaz, asla elini kimseye kaldırmazdı. Onun çok etkili bir yöntemi vardı. Annemin her türlü bağırtısı, azarı, hatta tokatlarından çok daha üzer, iz bırakırdı bizde. O konuşmaz, uzak, yabancı kalırdı kızgınlıklarında ve mutsuzluklarında. Babamı kırmış olmam kadar Selen'e karşı kontrol edemediğim öfkem ve kıskançlığım da beni çok üzmüştü. Onun karşısında yenilmiştim işte. Bal gibi anlıyor, başından beri pekala hissediyordum. Selen çok içten, hassas bir kadındı ve babamı seviyordu. Bana karşı da nazikti, beni sevmeye hazırdı. Kaba, dengesiz, kontrolsüz ve çocukça davranan bendim ve utanıyordum. Uyuyabilmek için yatağımda dönüp durdum uzun süre. Yüzüme dokunan o ıslak şey yine değdi. Uyanmaktan korkuyordum. Bir uyanırsam yine Selen'i, yine babamı düşünüp gece yaptıklarımızı anımsayacak, utanacak, uyuyamayacaktım. Halbuki uyuyakaçmak, yasaklanmak istiyordum. Yine değdi yüzüme. Elvis mi acaba? Kedilerin burnu daima ıslaktır. Rahat bırak beni Elvis diye bırıldandım. Oralı olmadı. Kesik kesik soluduğunu duydum. Hiç de Elvis'e benzemiyordu bu ses. Gözlerimi açtım ama zifiri karanlıkta hiçbir şey göremedim. Birden soluğum kesildi. Odada biri vardı. Bağırmak istedim önce ama sesim çıkmadı. Kalbim korkudan yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Soluk alamadığımı hissettim, boğuluyordum. Babam evde olsaydı beni korurdu diye geçti aklımdan yıldırım hızıyla. Annem de yoktu evde. Cem, Elvis ve anneannem. Cem çok küçüktü, anneannem yaşlı. Keşke kedi yerine bir köpek besleseydik evde. Yatağımdan kalkmak istedim ama o kesik soluk kolumu tuttu, okşamaya başladı. Korkma benden Nisu, sakın korkma. Demek tanıdık biriydi. Peki neden bir hırsız gibi giriyordu odama öyleyse? Sonra soymaya başladı beni. Karşı koymak istiyordum ama öyle yumuşak, öyle sevecen yapıyordu ki bunu, elim ayağım bağlanıyordu. Dahası onun çıplak teni bana değdikçe heyecanlanıyor, ürperiyordum. Bir yandan beni küçük küçük öpüyor, korkmamamı, kendimi rahat bırakmamı söylüyordu. Çıplaktı, hem de çırılçıplak. Dehşet içinde kalmıştım. Hayatımda yalnızca iki erkeği çıplak görmüştüm o güne kadar. Ben çok küçükken babamı, kendisi çok küçükken kardeşimi. Televizyon ve sinemada da gördüklerim vardı ama onlar sayılmazdı. Doğrusu bir erkeği, babam ve kardeşim dışında bir erkeği çıplak görmek düşüncesi hem heyecanlandırıyor, meraklandırıyor hem de çok utandırıyordu beni. Heyecan, merak ve utanma. Ne üçgen ama. Şimdi bu hiç tanımadığım ama onun beni tanıdığı besbelli bir erkekle kendi yeni genç kız yatağımda beraberken bu üç duygumdan çok korku ve merak vardı içimde. Heyecanlanıyordum heyecanlanmasına, merak da ediyordum ama en çok korkuyordum. Benim beklediğim çıplaklık, dokunma ve belki sevişme benim de bildiğim, istediğim ve seçtiğim erkekle olmalıydı. Sen de beni öp Nisu, hadi çekinme. Sesini tanıdığımı anımsadım. Demek ben de onu tanıyordum. Kimdi, kimdi? Korkuma rağmen bedenimin gevşediğini, içime yumuşacık, ılık bir sıvının aktığını hissediyordum. Sonunda kulaklarım uğuldamaya, bedenim terden ıslanmaya başlamıştı. Artık korkmuyorsun değil mi Nilsu? Öyle yumuşak, öyle sevecen, öyle güzel soruyordu ki. Hayır, korkmuyordum. Kimdi, kimdi, kimdi? Sen de beni öpsene Nilsu. Dudaklarımı uzattım. Tam öpecektim. Dışarıda şimşek çaktı. Odamın içi aydınlandı. Kısacık, pırıl pırıl. Donup kaldım. Gözlerime inanamadım. Hayır, bu olanaksız, olanaksız, olamaz. Hayır, hayır, hayır, olamaz. Anneannem çılgın gibi tepeme dikilmiş beni kucaklıyordu. Uyan kızım, uyan Nilsu, uyan çocuğum. Gözlerimi açtığımda terden sırılsıklandım. Geceliğim kaymış, yarı çıplak yatıyordum yatağımda. Anneanneme sarılıp hüngür hüngür ağladım. Uzun uzun, derin derin, sulu sulu. Bütün ısrarına karşı rüyamı ona anlatmadım, anlatamadım. Hiç kimseye, hiç kimselere. Ancak yıllar sonra tek bir kişiye, Theo'ya yakın hissedip anlatacaktım ilk cinsel düşümde kiminle seviştiğimi. Bir tek ona, Theo'ya açılabilmiştim. Utançtan o ilk günkü gibi kızararak suçlu ve tedirgin itiraf etmiştim. O erkek babamdı. Babam politikayla ilgilenmemiştir hiç. Seçimlerde oy verir, demokrasiyi savunur, Atatürk'e ve devrimlerine hayrandır. Cumhurbaşkanı ve başbakanın adlarını bilir ama bakanlarınkini karıştırırdı. Politikanın dışında kalmayı bizlere de daima öğütlemiştir. Önemli olan çalışkan, dürüst ve şiddete karşı olmak, başkalarına hoşgörülü olabilmek derdi. Bertolucci'nin 1990 adlı filmindeki Robert De Niro gelir aklıma babamı düşününce. Aynı filmdeki Gerard Depardieu'ysa biraz Selen, biraz Theo'dur sanki. Ne zaman babamlarla yemeğe çıksak ya da babamlara gitsek, Selen'in aydınlar, aydın sorumluluğu, düşünce özgürlüğünden söz ettiğini anımsıyorum. Böyle zamanlarda uzun uzun konuşup dünyayı değiştirmekten, idealizm ve ütopyadan dem vururdu, sesi tizleşir, bakışları bulanır ve sinirlenirdi. Onu gururlu bir sevgiyle izleyen babam arkasına yaslanır, kahvesini yudumlar, arada sırada evet ya da hayır diye sesler çıkarırdı. Doğrusu Selen'in babamı duyduğunu hiç sanmıyordum. O daha çok kendi kendisiyle konuşuyordu çünkü babam bu konuşmalara dahil olmazdı. Selen'in terminolojisi benim için oldukça karmaşık ve yeniydi. Belki yalnızca bu nedenle, belki biraz da ona karşı duyduğum ilgi ve meraktan ötürü konuştuklarını anlamak, onunla tartışmak ama en çok öğrenmek ve belki de onu yenmek istiyordum. Anlamadığım, bilmediğim, yabancı ama yepyeni bir şeyler vaat ediyordu Selen. Kendisine sormaya çekiniyor, gururuma da yediremiyordum. Evdeki sözlük ve ansiklopedilerse kavramları daha da karmaşık, daha anlaşılmaz hale getiriyordu yalnızca. O sıralar eve dönen ve hayatının en sinirli, uyumsuz ve alıngan dönemlerinden birine giren anneme de soramıyordum. Onunla iletişimim tamamen kopmuştu artık. Şimdi durup buradan o yıllarıma bakınca ne saf, ne küçükmüşüm diye sevecen gülümsüyorum kendime. Çünkü 15 yaşında hala anne ve babaların her şeyi bildiğine inanıyormuşum. Yine de uslu durmuyor, TV'nin karşısında oturup sürekli içki içip, sigara dumanından boğulan annemin ağzını yokluyordum. Nasılsa annem biliyordur. Belki bir şeyler öğrenebilirim umuduyla. Yetişkinler her şeyi bilmiyorlardı. Ama pek çok şeyi anlıyor, hissedebiliyorlardı. Böyle zamanlarda annem en iğneli sesini yakasından çıkartıp batırıyor, beni ürküten kahkahalar atıyor. Ne o, babanın sevgilisi politik takılan bir entel mi yoksa diyordu. Her şeyin dışında kalmanın güçleştiği, ölüm korkusunun terör adıyla KBK'ların elinde kapıları çaldığı yıllardı. Babamlarda yemek yiyorduk. Bir cuma akşamıydı. Havalar iyice soğumuştu. Yemeğin ortasında telefon çaldı uzun uzun. Telefonu hep olduğu gibi Selen açtı. Sesi aniden değişti, heyecanlandı. Korku dolu tiz bir başka sesle "Nerede, ne zaman, nasıl, şimdi nasıl?" diye sormaya başladı. Babam kalkıp Selen'in yanına gitti, bir elini onun omuzuna koyup merakla bekledi. Ortak dostları gazeteci şair Erdal Onat vurularak ağır yaralanmıştı. Erdal amcanın oğlu bir süredir düşünce suçlusu olarak hapisteydi. Kızı da annesinin babasını bile bilmediği bir Avrupa kentinde saklanıyordu. Yemekleri olduğu gibi bıraktık masada, babamın arabasına doluştuk, Selen çoktan bizi unutmuş, öfkeyle ağlamak arasında bağırıyordu. Babam düşünceli ve sessizdi. Cem olayın polisiye kısmıyla, ben Selen'in konuşmalarındaki yabancı kavramlarla ilgiliydik. Bürokrasi, proletarya, şablonculuk, KBK, lümpen vesaire. Beni ve Cem'i eve bırakıp kendileri Erdal amcanın yattığı hastaneye gitmeden önce dönüp baktığımda Selen'in kısa tırnaklı, şeffaf cilalı parmaklarını babamın elini sımsıkı kenetlenmiş gördüm. El eleydiler. Sanki iki el birleşmiş, tek bir el olmuştu. Daha önce annemle babamı hiç el ele görmemiştim. Annem babamın koluna girmeyi severdi. Araba gecenin karanlığına karıştığında soğuktan titreyerek arkalarından baktım bir an. Tuhaf, yalnız ve rahatsız hissediyordum kendimi. İçim ürperiyordu. Önce annemle babamın kurduğu güvenli dünyam yıkılmıştı. Sonra sokaklardaki güven kaybolmuştu. Ama ben en çok içimde giderek büyüyen güvensizlikten tedirgindim. Daha sonraları pek iyi kavrayacağım üzere güvensizlik ve belirsizlik bir çocuğun gelişimine vurabilecek en öldürücü darbedir. Bu darbenin izleri mutlaka kalıcıdır, mutlaka tehlikelidir. Bizim evin kapısında soğuktan ve güvensizlikten titrerken aklımda babamın eline sımsıkı tutunmuş Selen'in eli vardı. El eleydiler. Oysa babamın iki eli olduğunu, onun da Selen'in de boş kalan öbür elinin bana uzandığını görmemezlikten geliyordum. Çok uzun süre ancak onların elleri birbirinden kopuncaya dek sürecekti inadım, kıskançlığım ve mazoşistliğim. Annesi intihar ettiğinde 30'lu yaşlarının en başındaydı Teoman. Annesinin henüz 30 yaşlarındayken çoluk çocuğa karışmış koskoca kadın sayılacağını düşünüp içi ezilse de kendisinin de taptaze 30'undayken bir evlilik eskitmiş ve çoktan babalar sınıfına katılmış olduğunu hiç akıl erdiremiyordu. Kızı Deniz 6 yaşında, kızının annesi Zeynep 2 yıldır siyasi tutuklu olarak Metris'teydi. Ablası Nergis kurtulabilmek için yurt dışına kaçan kocasını bir gün dönecek umuduyla bekliyor, küçük kiralık bir evde yalnız yaşıyor, yavaş yavaş avukat olarak isim yapmaya başlıyordu. Zeynep'in isteğiyle bir yıl önce boşanmışlar, birinci derece akrabalıkları böylece bitince onu ziyarete de gidemez olmuştu Teoman. Hoş gittiği zamanlarda da konuşacak pek bir şey bulamıyorlardı ya, Zeynep ona boş bir çuvala bakar gibi bakıyor. Bakışlarına bir anlam geldiğinde de bu daha çok acıma, öfke, tiksinme karışımı, berbat bir bulmacaya dönüşüyordu. Eski kocasına kuru kuru sağlığını soruyor, kızları Deniz'i arayıp aramadığını hiç irdelemiyordu. Teoman da karşısında giderek kadınlık pınarları koruyan, sevgisiz, kupkuru bir insan görüyor olmaktan acı çekiyor, bu ziyaretlerden nefret ediyordu. Oysa neşeli ve çekici, üstelik sakin bir kızdı Zeynep. Şimdi böyle çatık kaşlı, tutucu ve katı bir başka kadına dönüşmesindeki nedeni nasıl sebep olabildiğini düşünüp kendi kendine kızıyor, kahroluyordu. Acaba eski karısı cinsellik sorununu nasıl çözüyordu? Yıllarını hapiste geçiren genç kadınların bastırılmış cinselliklerini kimse sorgulamıyordu. O da sormaya çekiniyordu ama merak ediyordu. Belki de kendi sahiplenme duygusunun güdük kalması karısı Zeynep'i zedelemişti. Yok hayır, istese de Teoman'da sahiplenme duygusu oluşamazdı. Daha küçücük bir çocukken annesi Cahide Hanım'ın "Sahip olunan şeyin değeri yeter Teo" diyen sesi kulağına dokunduğunda yitip gitmişti yeni doğan sahiplenme güdüsü. Ne bir eşya, ne bir mekan, ne bir insan bütün yaşamı boyunca çoğu kez yanlış anlaşılacak bir rahatlıkla hiçbir şeye ve hiçbir kimseye iyilik eki takamamıştı Teoman. Hiç aldırmamıştı. Beceriksiz, boynuzlu, başarısız, iktidarsız, aptal neler dememişlerdi arkasından. Ama Zeynep'i o parmaklıkların ardında taze yıllarını gömerken gördüğünde ilk kez kızdı kendine. Kahroldu, gözleri doldu. Ona bir şekilde sahip çıkmalıydı. Ne eski karısı, sevgilisi ne de kızının annesi olduğu için değil, onu bir insan olarak gözetip önemsediği için. O yaşam dolu güzel kızın bu kas katı, hoşgörüsüz kadına dönüşmesine engel olmayı başaramadığı için. "Gelme bir daha," dedi Zeynep sonunda. Sonra da boşanmak istedi, ona katlanamadığı besbelliydi. Ne ortak bir duygu kalmıştı, ne ortak bir düşünce. Yalnızca bir görev ve yardım anlayışıyla yapılan ziyaretler ve kanuni beraberlik de böylece koptu. Teoman artık bir apartmanın giriş katında yalnız yaşıyor. Arada sırada dünyaya çıkıp annesine gidiyor. Orada onun evindeki odasında kalıyor. Çeviriler yapıyor. Ansiklopedicilik, küçük parça mühendislik işleri alıyor. Kızına bakan eski kayınvalidesine biraz para yolluyor. Kendi kendine kurduğu yapar bir dünyada tam bir geçiş dönemi yaşıyordu. Boşanmak ona suçluluk duygusu vermişti. Bunaldı. Uzun bunalımlarının tadını çıkarmak için de evine kapandı.
Ayrım sonu.